Şartr-ı İcaz'dan farklı bir bakış açısıyla zekatın açıklanışı var. Onu inşallah beraber okumaya ve anlamaya çalışalım. Evet. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bu kelamın makabliyle nazmını icap ettiren münasebet ise Kur'an-ı Kerim ayetlerinin önceki ayetlerle ve sonraki ayetlerle ilgisi vardır. Yani nasıl ki Cenab-ı Hak bir ağacın bütün dallarıyla, köküyle birbirinin münasebetini kurmuş, bir insan bedeninin bütün özellikleriyle birbiriyle ilgisi vardır. Yani göz hücresi, gözdeki herhangi bir özelliğin kalple münasebeti vardır. Hem maddeten vardır, hem manen vardır. Mesela birisini gördüğünüz zaman elinde bir silahla üzerinize geldiğini, kalbiniz küt küt atmaya başlar. Halbuki gören gözünüz, kalbinizde ne ilgisi var? Demek ki bir ruhun etrafında birleştiğinden bütün organların kendi arasında birbiriyle münasebeti var. Veya herhangi bir güneş sisteminin her birinin biriyle yine kendi arasında münasebeti, ilgisi vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin baştan sona bütün ayetlerle, surelerin diğer surelerle, hatta her bir belki de kelimenin bütün ayetlerle münasebeti vardır denilebilir. Rumuzat-ı Semaniye isimli eserinde Üstad Hazretleri bunu biraz detaylı 25. sözde de özetle açıklamış. Konumuz o değil. Ama her bir ayetin aynı zamanda kendinden önceki ayetle ve kendinden sonraki ayetle de münasebeti var. Bu münasebetin وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ'dan önceki cümlede يُقَيْمُونَ الصَّلَاةِ namazlarını ikame ederler ifadesi var. Ondan bir önceki ifade de يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar gayba iman ederler. Bunu üstadımız daha önce bir cümleyle şöyle ifade etti. İnsanın esasen bir kalbi var, ruh diyoruz ona. Bu bedensel kalp anlamında değil. Bir de insanın bedeni var, yani kalıbı, bedeni var. Bir de insanın malı var. Zaten insana ait de bu üç şey vardır. Başka da yoktur. Kalbinin kutbu imandır. Onun için yu'minune bil gayb önce gelmiş. Kalıbının ibadeti namazdır. İbadetler içerisinde namazın tercihi, namazın bütün ibadetler içinde bulundurmasından dolayıdır. Dolayısıyla imandan sonra hemen kalıbımızın ibadeti olan namaz gelmiş. Arkasından da malımızın ibadeti olan zekat gelmiş. Çok muhteşem bir diziliş var. Yani yerlerini değiştirseniz mana bozulacak. İnsanı nasıl şöyle muhteşem dizayn etmişse bu insanın sahibi olan Allah, kafa yerinde, göz yerinde, yerlerini değiştirseniz o özelliği bozulacağı gibi, Kur'an ayetlerinin de sadece yerlerini değiştirseniz yine o özellik kaybolacak ve bozulacak. Onda bile muhteşem bir dizayn söz konusu. Maşallah. İşte zekatın hemen namazdan sonra gelmesinin veçi münasebeti ise namaz imadüddin, yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi niye zekat namazdan sonra gelmiş? Hatta niye Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat sürekli yan yana beraber zikredilir ve hemen namazdan sonra zekat gelir? Onun izahı. Nasıl ki namaz dinin direğidir bir hadisin ifadesiyle, dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası, yani köprüsüdür. Biri demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekatla namaz böyle yan yana gelmiş. Şimdi zekat ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. Yani normalde bu ayeti kerimeden ben şöyle okuduğumda çok fazla bir şart görmüyorum şahsen. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allahu Teala buyuruyor. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan veya rızık gibi şeylerden, rızığın her şeyinden veya nafaka verirler veya sadaka verirler veya zekat verirler. Aslında cümlenin manası bu. Ancak Cenab-ı Hak bu ayetin kelimelerini dizerken ve ayette kullandığı kelimeleri inzal buyururken aynı zamanda zekat, sadaka ve teberruda bulunan ve bulunacak kişiler, kişide bulunması gereken özelliklerde ve şartları da içine koymuş. Hani demiş ya bazı zatlar, İbn Abbas gibi zatlar, ben devemi kaybetsem Kur'an'da bulurum. Hatta Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i inzal buyurmasaydı, Fatiha'yı gönderseydi biz yine Kur'an'daki hakikatleri Fatiha'dan okurduk. Hatta bazı zatlar Besmele'den okurduk demişler. Bunu anlamak zor değil. Günümüzde daha rahat anlıyoruz. Üstadımız ifadesiyle zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor. Hakikati tevazu ediyor. Niye? Çünkü günümüzde Kur'an hakikatlerinin artık hakikaten gözle görülecek hale gelecek bir inkişaf söz konusu olmuş. Bugün bir genetik uzmanı olan bir kişi bize dese ki hiç görmediği, tanımadığı birisi hakkında bana onun saçından bir tel getirin, ben size onun bütün bedensel özelliklerini, kabiliyetlerini ve maharetlerini size arz edeyim. Bir saç telinde Cenab-ı Hakk'ın yazdığı o hücrede iki minare yüksekliğinde kitabın içini dolduracak kadar ilimi yazan Allah. Ama onu yazmış ya Allah. Onun yazdığını okuyacak ilmi elde eden uzman da o bilgileri okuyup bize söylüyor adamı görmeden. Boyunu, kilosunu, özelliklerini, renklerine varıncaya kadar. Bu kadar bilim Allah yazmış içine koymuş. Demek ki bir insan hücresine, insanın bütün özelliklerini ki insan kainattan süzülmüş bir özdür, okuyup bize aktardığına göre bir işin uzmanı, elbette kelamullah olan Kur'an'ın uzmanı bir eğitimci de, bir alim de, bir müceddit de o Kur'an harflerine ve cümlelerine yazılmış Allah'ın yazdığı o manaları okur ve bize de bunları aktarır. Biz niye okuyamıyoruz? İşin uzmanı olamadığımızdan. İşte bu ayetten zekat, sadaka ve teberruda bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken kuralları Allah derc etmiş. Üstad Hazretleri bize o manaları teker teker hem de delilleriyle çıkararak gösteriyor. Niye delilleriyle gösteriyor abi? Çünkü üstadımız diyor ki me'ehazdaki kutsiyet çok önemli. Yani kaynakta bir kutsiyet var. Eğer biz hakikatlerin kaynağına ulaştıramazsak insanları o kutsiyetten mahrum kalıyorlar. Kim dedi? İbni Hacer dedi. Bak İbni Hacer dedi dersek o zaman İbni Hacer'in sözünü uyguluyormuşuz gibi algılıyoruz. İbni Hacer demiş canım diyebilir der adam. Öyle değil. İbni Hacer Kur'an'dan söylüyor. İbni Hacer'in sözü Kur'an'dandır. Onun için üstadımız Asar-ı Bediye'de insanlara her iman hakikatinin, İslamiyet'in her meselesinin, şeriatın her hükmünün mutlaka kaynaklarının bildirilmesi gerekir ki me'ehazdaki kusiyet insanları imtisale sevk etsin. Yani niye uyacağım ben? Ha Allah dediği için uyarım ben. İbn Hacer niye diyor? Allah'ın emrini bana söylüyor. Ben İbn Hacer'e uymuyorum. İbn Hacer'in Kur'an'dan anladığı Allah'ın maksadına uyuyorum. Oldu değil mi? Şimdi Üstad Hazretleri bunları ayetlerden çıkarmadan da söyleyebilirdi. Ama ayetlerden çıkararak hem de hangi hükmü ayetin hangi cümlesinden ve kelimesinden çıkardığını söyleyerek kutsiyet veriyor ve uymaya insanları daha güzel sevk ediyor. İnşallah bu asırda özellikle buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir, sadakayı vermekte İsraf olmaması. Sadakada israf olur mu? Olur. Ben bunları aşağıdaki kaynaklarla beraber okuyacağım. Teb'izi ifade eden min israfın reddine. Yani bu Arapça bilenler bunu daha iyi anlayabilirler. Şöyle ifade edeyim. Mimma diye gördüğümüz oradaki iki tane, üç tane mim var yan yana. Bir tane mim var başta, bir de şeddeli mim var. Mimma diye. Aslında o birinciden sonra gelen ikinci mim normalde mim değil, nundur. Min ma'dır o. Min ise dendan manasına geliyor. Yani kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Hepsini değil. Niye? Çünkü başkasına muhtaç olmayacak derecede vereceksin. Diyeceksiniz ki hani nerede öyle bir adam var mı? Olabilir. Din onun da yolunu kesiyor. Onu da istikamete çekiyor. Öyle insan olur ki kazancının hepsini verir, ertesinin kendi muhtaç. Yok, din onu istemiyor ondan. Demek ki ifrat da tefrit de istikamet değil. Hiç vermemek de nasıl istikamet değilse, her şeyini verip başkasına muhtaç hale gelmek de istikamet değil. Din istikamet üzere tesis ediyor. İnsanın sadece düşünce yapısını değil, davranışlarını da istikamete çekiyor. Sadece davranışlarını değil, ikramında bile istikameti emrediyor. Elhamdülillah. Dolayısıyla başkasına muhtaç olmayacak derecede, mesela 40'ta bir zekat emretmiş değil mi? Bazı mallarda 10'da bir veya 20'de bir duruma göre. Ama arkasını açık bırakmış, sadaka ve teberrunun onun yolunu da verebildiğin kadar ama başkasına muhtaç olmayacak kadar. İmam-ı Azam Hazretlerinden okudum. Mesela kendisi tüccardır, iyi bir tüccardır. Zamanın iyi tacirlerindendir. Çok dürüst bir tüccardır. Bir örnek verirdim ama neyse zamanımız almasın. Kendisi 3000 dinarı her sene Ramazan'da 3000 dinarı ayırır. Kalan servetinin tamamını bağışlar. Zekat, sadaka ve teberru olarak. O 3000 dinarı da işte bu ayetleri en güzel uygulayanlar onlar. Niye? Çünkü ticaretini devam ettirmek için bu ona yetiyor. Öbür sene 3000 dinarı kaç bin dinar olmuş diyelim? 10.000 dinar olmuş. Tekrar 7.000 dinarını tasadduk ediyor. 3.000 dinarını muhafaza edip tekrar ticaretine devam ediyor. Enteresan. Yani bir dinar 4 gram altın demek aşağı yukarı. Evet. Bir dinar. Oldu değil mi? Başkasına muhtaç olmayacak derecede tasadduk etmek. İki, minnetle inamın bozulmamasına. Ve subhanallah. Ne demek minnetle inamın bozulmaması? Yani razakna diyor Allah. Rızkı veren biziz. Kime nispet etti Allah? Rızkı kime dayandırdı? Kendine. Biz demesi rızkı vasıtalı verdiğinden dolayıdır. Allah-u Teala burada biz derken azametini ifade ediyor. Yoksa çoğul anlamında biz değil haşa. Nitekim biz de bir zatın böyle büyük bir zatın huzuruna gittiğimizde sen diye hitap etmeyiz de siz deriz. Bazen mesela birisi kendi azametini, büyüklüğünü göstermek için bunu biz yaparız der değil mi? Bu çoğul anlamında değil. Bir de Cenab-ı Hak sebeplerle rızkı gönderdiği için o anlamda biz demiş. Daha başka izahlar da var. Bu ikisi bize şimdilik yeter. Allah bereket versin. Evet. Dolayısıyla rızkı Allah kendine nispet ediyor. Rızkı veren benim. Sen tevziyat memurusun. Sana verdiğim rızkın bir kısmını diğer kullarıma dağıtmakla mükellef ve sorumlusun. Öyleyse başkasının başına kakarak yaptığın rızkı boşa çıkarma. Yaptığın inamı boşa çıkarma. Buna iki tane örnek vereyim. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki birisine iyilik yapıp sonra başına kalkmaktansa hiç iyilik yapmayın, ondan daha iyidir. Ayet. Hani meşhur Nasrettin Hoca hikayesi var, şimdi aklıma geldi. Bir gün Nasrettin Hoca yolda giderken yağmur yağıyor. Adam birisi de hocam ıslanmayasın demiş, şemsiyeyi uzatmış. O da teşekkür ederim demiş, almış. Düşmüş yola ve nitekim işini görmüş, gelmiş. Adam gördükçe soruyor, hocam hani var ya o şemsiye, olmasaydı ısınardın. He demiş, Allah senden razı olsun, şemsiye beni kurtardı. Yine tekrar rast gelir, hocam var ya o şemsiye. Tamam, bir daha hocam var ya. En son oradan akan nehre atlamış elbiseleriyle beraber. Demiş, vermeseydin bundan daha kötü ıslanır mıydım? Yok demiş, vermedin say kardeşim demiş. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bunu diyor Allah, yaparsanız lütfen iyilik yapmayın. İhtiyaç yok ona. Bu zaman yaptığınız inam, inam olmaktan çıkıyor ve elden gidiyor. Onun için rızkı veren benim diyor Allah. Ya enteresan bir şey. Resulullah. Sonra fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. Sadaka kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geniş anlamda kullanılır. İnneme sadaka lil fukara diye geçer mesela. Orada sadaka tamamen geniş anlamda kullanmış ama zekat anlamındadır. Üstad Hazretleri burada sadaka ifadesini kullanırken yani yaparsak sevabı var, yapmazsak günaha yok anlamındaki sadaka değil. Kur'an'da kullanılan bir tabirdir ve geniş manada kullanılmıştır. Zekat, teberru, sadaka bütün yardımları içine alır. Dolayısıyla bir insan maddi anlamda birisine yardım edecekse bu zekat olabilir, sadaka olabilir. Hatta fitri olabilir veya nafile teberru olabilir. Fark etmez. Ne olur ne olmaz. Belki fakir olurum endişesiyle kesinlikle terk etmemek gerekir. Çünkü rızkın naya olan istinadı fakirlikten korkulmamasına. Çünkü bir ayet var. Alallah rızkuha. Bu çok enteresan bir ifadedir. Mesela ben rızkuha alallah dememiş de ifade. Alallahi rızkuha. Yani Allah'adır mutlaka ve mutlaka Allah'adır onların rızkı. Vurgu var burada. Hani biz namazlarken İyyâke na'budu diyoruz. Niye ibadet ederiz sana demiyoruz da yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz diye tercüme ediyoruz? Çünkü İyyâke'nin manası na'budu'dan önce geldiği için yalnız ve yalnız sadece ve sadece sana ibadet ederiz. Asla başkasına değil. İbadete layık olan yalnız sensin. Biz de yalnız sana ibadet ederiz vurgusu var. Alallâhi rızkuhâ'da bu var. Bütün mahlukatın rızkı, bütün mevcudatın rızkı Allah'adır. Hatta sizi de onları da rızıklandıran biziz diyor Allah. Dolayısıyla bütün bu vurgular gösteriyor ki yine burada razaknâ'daki biz ifadesi gösteriyor ki rızk Allah'ındır. Rızkı ihsan eden de O'dur. Dilediğine verir. Sana verdiyse sen verdiğin zaman senin fakir olacağın anlamına gelmez. Allah korusun vermezsin fakir eder. Veya sana verdiği rızık senin için ciddi ve ağır bir imtihandır. Bunu kaybedebilirsin. Allah korusun. Örnekleri var mı? Var. Kur'an'da en güzel örnek anlatılmış. Karun bunun en güzel örneklerinden birisidir. Allah muhafaza. En zengin olmuş zamanının ama bunu ben kendi ilmimle kazandım demiş. Allah'tan irtibatını kesmiş o rızkın, o nimetin ve Allah muhafaza helaka uğrayanlardan birisi olmuş. Yeri kaldırmış Cenab-ı Hak, doldurmuş içine, kapatmış. Allah korusun. Dolayısıyla yine burada razakna ifadesiyle sakın fakirlik korkusuyla bu şeyi terk etmeyin diye. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle esas incelik de burada. Maşallah. Hakikaten müceddit olmak, müfessir olmak farklı bir şey. Yani ben az çok kitap karıştırıyorum. Her gün karıştırıyorum. Tefsirlere bakıyorum. Hakikaten Allah'ın bir ihsanı bu. Bir lütfu bu yani. Bunlar mucit. Mucit yani Kur'an mucitleri. Kur'an'daki bulunan o gizli hazineleri çıkaran mucitler. Şimdi Allah-u Teala burada kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden nafaka verirler, sadaka verirler, zekat verirler derken şey tabirini kullanmış. Ma şeyler demek. Her şey için kullanılır Arapçada. Men sadece akıllı varlıklar için kullanılır. O da kimseler demek. Ama ma her şey için kullanılır. Allah burada madem ma ifadesini kullanmış, öyleyse zekat, sadaka ve teberru gibi şeyler sadece mal cinsinden değil. Ya ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. Bir alimden daha büyük zekat veren ve sadaka veren yoktur. Bediüzzaman Hazretlerinden daha büyük sadaka veren var mı? Birisi dünya hayatının kurtulması, açlıktan kurtulması için bir adamın ömür boyu nafakasını temin ediyor, tekellüf ediyor. Diyor, tamam, senin hayatın boyunca nafakan bana aittir diyor. Herhalde her gün adamı yad ederiz, gazetelere geçer değil mi? Şu kadar insanın ömür boyu nafakasını üzerine almış diye. Bir insanın imanının kurtulmasına vesile olmak, sonsuz hayatını tekeffül etmek anlamına geliyor. Bundan daha büyük zekat, bundan daha büyük sadaka olur mu? Aslında her insanın sorumlu olduğu, mesela ya kardeşim İslam'ın 5 şartı var, evet, zaten hac ve zekat zenginleri ilgilendirir. Oruç ve namaz var. Kelime-i şehadet herkes söylüyor, o dille söylenen bir şey. İslam'ın aslında 2 şartı var, herkesi ilgilendiren derler bazen. Bence tam doğru değil. Çünkü zekat sadece parayla, malla olmuyor ki. Her şeyin kendine göre bir zekatı ve sadakası var. Her şeyin hem de. Dolayısıyla herkes bu zekat emrini bil fiil yerine getirebilir. Şimdi yukarıda ileride inşallah çok muhteşem bir manzarayı okuyacağız. Orada biraz daha değiniriz inşallah. Ya. Sadakayı alan adam, bir şart daha. Bu da sadakayı alan adam, o sadakayı sefahate değil, hacatı zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır. Bunu da nafaka maddesi yunfikun diye geçiyor. Yunfikun, nafaka kelimesinin aslı yunfikun oradan geliyor. Yani verirler demiyor, nafaka verirler. Ne demek? Yani veren kişi, verdiği kişiye nafaka verecek. Öyleyse alan kişiyi nafakasına harcayacak. Veren kişi, verdiği kişinin nafaka dışında kullanacağını biliyorsa ona vermeyecek. Evet, mesela sigara nafaka değildir. Sigarasını kullanacaksa, bizim çocukluğumda Kur'an kursu İmam Hatip'e giderken köyümüzde vefat eden insanların iskat ve devir ifadeleri var ya, vefat etmiş bir adam. Onun iskat devirinden kaynaklanan bazı paraları Kur'an kursunda İmam Hatip'e giden talebelere veriyorlardı. Baktım bir gün çocuklar top oynuyorlar, o parayla top almışlar, vur falanın kafasına diyor. Vefat etmiş bir adamın adına para vermişler. O yaramazlar da o parayla top almışlar, vur falanın kafasına diyorlar, vefat eden adam. Yahu kardeşim, böyle insanlara zekat, sadaka verilir mi ya? Ya da vereceksek mutlaka nafakalarına sarf edecek şekilde vermek gerekiyor. Müslüman dikkatli olmalı, şuurlu ve bilinçli olmalı. Yani ben basit bir örnek verdim ki anlaşılsın diye. Verdiğin şeyi adam içkisine kullanacaksa, kumarına kullanacaksa, gayrimeşru zevk ve lezzetlerine kullanacaksa, adam çanak anten almaya kullanıyor. Mesela hani basitlerini söylüyorum yani. Dolayısıyla öyle insan, onun için Üstad Hazretleri maarife akıtınız diyor değil mi? Zekat ve teberrularınızı şoristana dökmeyin diyor. Çöle dökerseniz seele ve aceze dikenleri çıkar diyor. Seele dilenciler, aceze tembeller. Diken diyor bunlara. Halbuki marife akıtırsanız ondan ne güzel şeyler çıkacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yunfikun diyor. Bu da bir önemli şart. Dikkat etmek lazım. Vesselam. Evet, bütün muavenet ve yardım nevilerine havi olan zekat hakkında sahih olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan Ez-zekâtu kantaratul İslam hadisi şerifi mervidir. Şimdi muhteşem bir sosyolojik tahlil okuyacağız. Tabii keşke bu derslerimizi sosyoloji bilimini bilen uzman kardeşlerimiz okusa, ama bize tevafuk etti. Artık bana razı olacaksınız. Muhteşem bir sosyal bilim dersi var burada. Allah ela ya'lem men halak. Dikkat edin, yaratan bilmez mi? Hep okuduğumuz ayetlerden birisi. Yaratan bilmez mi? Ne demek? Hani üstadımız diyor ya, bilen konuşur, yaratan bilir, bilen konuşur. Nasıl? Yaratan bilir, bilen konuşur. Nasıldı? Yapan bilir, yaratan bilir yani. He. Aslında bu yapan bilir demesi halk arasında da böyledir yani. Bir makineyi kim iyi bilir? Yapan bilir. E kim konuşacak? Ha, bilen. Öyleyse bunu şimdi biz ilahi kudrete çevirdiğimizde yaratan bilir, öyleyse bilen konuşur. İşte bu ayet. Ela ya'lem men halak. Dikkat edin. Haberiniz olsun ha. Öyle bir şey veriyor ki burada böyle. Dikkat çektiriyor yani. Yaratan bilir. Maşallah. Şimdi bu insanı kim yarattı? Allah. Bu insanın toplumla münasebetini en iyi kim bilir? Allah bilir. Tabakaları ayıran kim? Allah. Irkları ayıran kim? Allah. Renk renk, çeşit çeşit, bölge bölge yaratan kim? Allah. Öyleyse bu farklılıkları bir arada beraber yürütmesini bilen kim? Allah. Şu insan vücudunda her şey farklı. Göz ayrı, kulak ayrı, el ayrı, böbrek ayrı. Kollar bile farklı değil mi? Aynı değil bak. Biri bu tarafa bakıyor, biri bu tarafa. Aynı değil asla. Gözlerin de kendine göre farklılıkları vardır. Aynı değil. Dişlerin de asla aynı değildir. Kendine göre farklılıkları vardır. Şimdi bu farklılıklar içerisinde muhteşem bir tabir caizse insicamı yaratıp hepsini bir hedefe doğru yürütüp dengeli şekilde yaratan Allah mı? Ve biz Allah'ın koyduğu bu kanuna uyarak şu bedenimizi ruhumuzun kontrolünde muhteşem sevk ediyor muyuz? İdare ediyor muyuz? İstifade ediyor muyuz? Evet. Aynısı toplum için de geçerli. Öyleyse toplumun da aynı intizam ve insicam içerisinde bir istikamete, hak istikamet yürümesi için İslam'ın ve imanın ruhuna bürünmemiz gerekiyor. O ruhu çıkarırsak, insanın bedeninden ruh çıktığı zaman ceset olup çürüdüğü gibi, koktuğu gibi, çocuğumuz da olsa bir müddet sonra kokusundan duramıyoruz, mecburen kabristana götürüp defnediyoruz. Öyle değil mi? Ruh çıktığı için. E şimdi bu toplumun da eğer ruhu olan iman ve İslamiyet'i çıkarırsak ne olur? Kokar işte. Var mı kokan yerlerimiz? Bak işte sebebi bu ya. Ne yapacağız o zaman? Madem bu cesede geri döndürme ruhunu elimize vermiş Allah, bu toplum cesedine iman ve İslam ruhunu döndürme yetkisi vermiş, ölenlere döndüremiyoruz. Ahirete gidiyor ama topluma döndürebiliriz. Öyleyse şunu mesela uygulayacağız. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. Üzerine durmayacağım çünkü açacak zekatın ne olduğunu. İnsanların heyet içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. İnsanların tabakaları var farklı farklı. Gelecek o da, bir tane örnek vereyim. Mesela alimlerle cahiller. İki tabaka mıdır? Evet, alimleri cahiller anlamıyor. Cahiller de alimlere ya bunlar ne diyor kardeşim ya diyor. O zaman bu alimler, bu cahiller tabakasını kendilerine yaklaştırması lazım bir köprüyle. Bu köprünün adı nedir? İlim zekatından bunlara akıtacaklar biraz. Bunlar kendilerine yaklaştıracaklar manen. Kendi konuştuklarını ve yaşadıklarını anlayacak seviyeye çıkaracaklar hiç olmazsa biraz ki aralarındaki boşluk kapansın, yaklaşsınlar birbirlerine. Oldu mu? Asayiş kontrol edildi mi? Alimlerle cahiller arasında? Evet. Peki zalimlerle adiller arasında? Ve adaletten biraz bunlara verecek. Ta ki toplumda birbirlerine yakınlaşma olsun. Allah'ım, toplumda ne kadar farklı grup ve tabaka varsa hepsini birbirine alış, birinin alacağı, ötekinin vereceği var muhakkak. Ama muhakkak. Buna Üstad Hazretleri ibadet bahsinde temas ediyor. Bunlar ibadettir diyor. Vermek de ibadet, almak da ibadet eğer bilirsek. Çünkü diyor Cenab-ı Hak insanı bir nev hükmünde yaratmış. Ama bütün ihtiyaçlarını tek başına karşılamaya gücü yetmez. İnsan medeni bir tabadır. Yaratılışından sosyal bir varlıktır. Medenidir. şehir hayatı köylülerde olsa birbirinin yardımına, mübadelesine muhtaçtır. Kendisi birini yapar, diğer ihtiyaçlarını diğer yapanlarla değişerek mübadele eder. Çok muhteşem bir şey. Bunu ibadete bağlıyoruz Hazretleri. Bunu tanzim ve tertip eden dindir diyor. Din. Aklı küllidir. Bu da dindir, şeriattır. Burası oldu mu? Ha, şimdi gelelim bizim içinde bulunduğumuz konuya. Bu toplum farklı farklı gruplardan oluşmuş mu? Birisi ilim sahibidir. Evet. Birisi para sahibidir. Evet. Birisi makam sahibidir. Evet. Birisi falan sahibidir. Bilim falan sahibidir. Öyleyse bunların her biri kendi elinde bulunanı diğerlerine verecek. Diğerlerindeki bulunan da kendi alacak. Öyle muhteşem bir manzara ki uygulanmayacak bir alan yok. Biz güya bunu mala bağlamıştık değil mi? Sadece paraya bağlamıştık. Değil. Bütün sınıflar arasındaki farklılıkların birbirine akmasını sağlayan bir manevi köprü. Öyleyse zenginler, fakirlerin malımızda gözü var diye onlara kızmaya hakkı olmadığı gibi alimlerin de cahillere bizi anlamıyorlar demeye hakkı yoktur. Havas tabakasının, avam tabakasının ya bizim sözümüzü dinlemiyorlar demesine hakkı yoktur. Problem elinde olanlardadır. Evet. Sorumluluk olmayanlarda değil, olanlarda. Çünkü Allah olandan istiyor değil mi? Olmayandan değil. Evet. Şimdi anlaşıldı mı? İntizam ve asayişin korunması nasıl zekat köprüsüne bağlıymış? Ya. Alem beşerde hayat içtimaiyenin hayatı, şu ifadeye bakın ya. Alem beşerde hayat içtimaiyenin hayatı nedir? Muavenetten doğar. İnsan bedeninin hayatı bütün organların yardımlaşmasından doğar. Biri sağa çekse, biri sola çekse hayat biter. Fabrikadaki bütün çarklar beraber çalışıp aynı istikamete ve hedefe yürümesiyle fabrika devam eder. Bir çark bir yere ayrılsa, bir çark bir yere ayrılsa fabrika diye bir şey kalmaz ortada. Toplum da manevi bir fabrikadır. Her bir çarkın bir görevi vardır. Birbirine yardımlaşmakla ancak bu toplum hayatının hayatı devam eder. İfadeye bak. Toplum hayatının hayatı. Ya, tarasan. Hani üstadımız diyor ya, iman hayata hayat olsa. Ne enteresan bir ifade. Ruh insana hayat olsa insan canlanır. Doğru mu? Demek ki ruhun da bir hayata ihtiyacı varmış. O da imanmış. Allah Allah. Öyleyse şu toplumun da bir hayatı var. Bu hayatın da hayatı muavenettir. Yardımlaşmadır. Manevi köprülerin atılmasıdır. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan dikkat buyurun. Nasıl konuşuyor? Bir memlekette, bir ülkede, bir beldede, bir mahallede, bir ailede, hatta bir fertte isyan varsa terakki yoktur. Memleketimizde niye terakki yok dersek arkasındaki birinci nedenlerin başında bu gelir. Okuyayım cümleyi bir daha. Sosyoloji ya. Ne yapalım? Bize düştü yani. Başka çaresi yok. Ya okuyalım. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı muavenettir. Evet. Evet. Zekatın vücubu ile ribanın hürmetinde, hürmet zekatın vücubu dediği farz kılınması. Ribanın hürmeti bizim Türkçedeki hürmet anlamındaki hürmet değil. Hürmet saygı anlamında değil de bu haram kılınması anlamında. Ribanın haram kılınmasında büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Açıklayacak. Evet. Eğer tarihi bir nazarla sahife-i aleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren beşerin mesavisine, o sahifeyi lekelendiren beşerin Allah Allah. Yani bir insan günah işliyor ya, ruhu kirleniyor. Demek ki toplumsal günahlar da toplumu kirletiyormuş. İfadeye bakın. Toplumsal günahlar ne kadar büyük ve genişse toplum da o kadar kirleniyor, pisleniyor, kokuşuyor. Allah muhafaza. Eğer bir insan toplumda bir günah işliyorsa o toplumun tabiri caizse kalbine, imanına bir leke vurmuş oluyor. Bu toplumsal günahlar özel günahlarla mukayese edilmez. Çok daha büyük mesuliyeti var, sorumluluğu var. Nasıl ki toplumsal şeair dediğimiz toplum ilgilenen ibadetler yapıldığı zaman çok büyük bir mükafatı var. Toplumsal günahları işleyen insanın da işlediği günah ferdin işlediği günah gibi olmaz. Bütün toplumu ilgilendirdiğinden, yanlış örnek olduğundan ve insanların o günahı görmelerine neden olduğundan vesaire Allah muhafaza o İslam toplumunu hatta insanlık toplumunu kirleten bir kir gibi toplumun ruhuna saplanıyor. Hatta Allah muhafaza bazen bir hançer gibi kalbine saplanıyor ve kan kaybına sebep veriyor. Cümleyi okuyayım bir daha. Nereden çıkardın diyor geçen birisi bana. Nereden çıkardın bunu dedi. Doğru. Hakikaten bazı şeyleri söylüyoruz. Allah'ın ihsanı bu. Ders müzakeresi esnasında oluyor. Dersi dinleyen kardeşlerimizden birisinin samimiyeti öyle etkili oluyor ki üstadımızın zeki bir muhatap ders müzakeresine dediği özelliğe sahip oluyor. Ondaki güzellikler dersi okuyan kardeşimizin kalbine yansıyor. Mikrofon olarak bundan çıkıyor. Herhalde mikrofondan bir şey dinlerken özellikleri mikrofona vermeyiz değil mi? Allah'ın hikmeti. Şimdi okuyayım cümleyi bir daha. Eğer tarihi bir nazarla sayfi alem bakacak olursan, Hazreti Adem aleyhisselama kadar insanlık sayfeleri yazmışlar kitapların sayfelerini. Sen bu insanlık sayfasına şöyle tarihi süzgeçten geçirerek bir bakarsan ne görürsün? O sayfeyi lekelendiren beşerin mesavisine, o sayfeyi lekelendiren insanların günahlarına, hatalarına dikkat edersen, heyeti içtimaide görünen ihtilaller, fesatlar ve bütün ahlak-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Toplumu bozan iki tane esas varmış temelinde. Birisi ben tok olsam, olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? Buna bir Arap şairi ya da Araplardan birisi şöyle demiş. Mealini söyleyeyim. Ben açlıktan öldükten sonra bir daha yağmur yağmasın demiş. Ya böyle bir ferasetsizlik olur mu ya? Cümleyi okuyayım mı? Ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? Bu anlayışı hakim kılan bedenine ya da toplumuna ya da müessesesine ya da ailesine fark etmez. Toplumdan şeyine tabir kalbine büyük bir leke ve kir bulaştırmıştır. Allah muhafaza. Ve ihtilallere sebep verecektir. İkincisi sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Şimdi, alem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Dikkat edin, bunu da manevi bir zelzeleye benzetiyor. Nasıl zelzele sarsıldığı zaman evleri, binaları yıkıyor, içindekileri beraber harap ediyor. Demek ki toplumsal zelzeleler de söz konusu. Toplumsal ekonomik zelzeleler diyoruz değil mi? Ya ekonomik zelzelenin arkasında bunlar var. Hani üstadımız diyor ya, tarihin gösterdiği sair bahaneler ise diyor, sair sebepler ise bahanelerdir, bahaneler. Esas neden o değil. Mesela yer altında bir şey kırılıyor, katman. Kırılma demekmiş de, biz değilmiş de biz öyle anlıyoruz. Öyle diyelim ya, anladığımız dilden konuşalım. Efendim, yerin altındaki o deprem katmanlarından bir tanesi kırıldı, anladığımız dilden konuşalım. Ve deprem oldu. Kırıldı diyoruz değil mi? Cam kırıldı deyince ne akla gelir? Soru kim kırdı? Değil mi? Aklımıza bu gelir hemen. E peki bu yerin altındakini kim kırdı? Kimsenin aklına gelmiyor. Onu bir kıran var. Esas sebep insanların bir hatası olabilir. Allah'ın bir imtihanı olabilir. Biz buraya bakacağız olaya. Esas arkadaki sebebe bakacağız. Yoksa kırık cama bakarak kıranı ve niçin kırdığını hesaba katmazsak ayıp olur yani. Şimdi toplumdaki problemlerin kaynağı, herkes kendine göre bir şey gösterebilir. Siyasiler kendilerine göre siyasi nedenler sıralayabilir. Ekonomistler kendilerine göre ekonomik nedenler sıralayabilir. Bazıları dünya piyasalarındaki problemleri gündeme getirebilir. Hepsi kırılan cam gibidir. Kim niçin kırdı? İşte bunun için kırmış. Kim kırdı? Allah. Niçin? Sebebi bu. Alem-i İslamiyet'i zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Toplumda zekat, sadaka, teberru, muavenet, az önce bahsettiğim anlamda, sadece mal anlamında değil, her konuda terk edilmişse bekleyin toplumdaki zelzeleleri. Ailedeki zelzeleyi, fertteki zelzeleyi, müesseselerdeki zelzeleyi, hakeza. Diğeri, nev-i beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevikliğe, yani sosyalizm ve komünizm gibi anlayışlara sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hürmeti ribadır. Ben şu paragrafı okuyup bitireceğim. Bir paragrafımız kaldı. Ama o paragrafı okumadan müsaade ederseniz bir kısa özet yapacağım. Şimdi toplumda ta Bedruddin, Şeyh Bedruddin'den, Osmanlıların ta zamanından gelen ve daha öncesinde de insanlığın tarihinde olmuş bir olay, günümüzde de çok ön plana geçmiş, belki birçok insanın hayatını da zehir etmiş, toplumları yıkmış, perişan etmiş bir anlayış. Herkesin malı eşit. Herkesin kazancını paylaşalım ve kendi aramızda ortak yiyelim. Her şeyimiz ortak olsun anlayışı. Şimdi aslında bu anlayışın temelinde bir ukde-i hayatiye var, bir hak var. Hani Üstad Hazretleri buyuruyor ya, Cebriye ve Mutezile'nin yanlış fikirlerinde de aslında temelde bir ince hakikat var. Ancak bunu her şeye teşmil etmişler, hata etmişler. Şimdi aslında sosyalizmin her şeyi paylaşalım, her şeyimiz eşit olsun, ortak olsun anlayışının arka planında bir hakikat var. Nedir bu? Yardımlaşma. Ya senin elindekinden biraz da bana ver. Ben de elindekinden biraz da sana vereyim. Bak biraz vereyim. Aslında bu hakikat, bu güzel. Ama bunu dengede muhafaza edemediğinden zulümler olmuş. Niye? Çünkü şahsi mülkiyeti reddediyor. İnsan hakkına zulmediyor. Sen benim niye? Çünkü ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Çünkü her insanın ancak kendinin kazandığı vardır. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Lehine olan kazançları lehinedir. Aleyhine olan yaptıkları da aleyhinedir. Bak, kişisel kazanç esastır ve şahsi mülkiyet haktır. Bunu çiğniyor. Öbür taraftan şahsi mülkiyet vardır, doğru. Kişisel hak da vardır, doğru. Öyleyse kardeşim benimki, sen çalış, ben yiyeğimi götürmüş. Bu da bir zulümdür. Bu da kapitalizmi netice vermiştir. Dolayısıyla aslında İnsanlık tarihinde İslami esasları düşünmezsek, Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen peygamberlerin getirdiği esası hesaba katmazsak, insanlığın aklıyla bulduğu iki şey vardır. Yanlış, iki yanlış. Birisi sosyalizme netice veren, her şeyimiz eşit olsun paylaşalım. Biri kapitalizm düşüncelerine netice veren, herkesin kendine kendinedir, kimsenin kimseye hayrı dokunmaz. İşte toplumun bu iki yanlışını istikamete getiren din şöyle diyor. Arkadaş, heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Ne yapacağız? Havas kısmı avamdan. Havas kısmı avamdan. Yani yöneticiler, idareciler, büyük makam ve mevki sahipleri, bu yönetici durumunda olan yönetilenler ile Yönetenler yönetilenlerle. Dikkat ederseniz burada maddi imkan ön plana çıkmıyor. Tamamen yönetenler yönetilenler. Amirler memurlar. Havas avam. Alimler cahiller. Bu anlamda bir değerlendirme. İkincisi zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Ne yaptı kapitalizm? Aralarını açıyor. Uçurum hale getiriyor. Dünyanın bütün gelirlerini %100 insanların yaptıkları geliri %5 yiyormuş. %80'ini. %20'sini de kalan %95'i yiyormuş. Şu andaki tespit. Ben İnvatif'te okurken köyümüz 100 hanelik bir köy ve o zaman da Çumra'nın en fakir köylerinden biri bilinir köyümüz. Ben de o günkü kendi kafamla dedim ki şu köyümüzün zenginlerini çıkarayım. Yani İnvatif okuyan bir delikanlı. Çıkardım bütün köyümüzün zenginlerini. Herkesi tanıyorum, biliyorum. Hatta bir insanın ne kadar buğdayı olur onu da biliyoruz. Köylüler bilir kaç ton buğday olacak. Fakirleri de çıkardım, zekata muhtaç olanları. Bir de kendi yağıyla kavrulanları çıkardım. O kendi yağıyla kavrulanları attım şu kenara. Bu zaten kendini idare ediyor. Fakirlerin de muhtaç olduğu yıllık giderlerini çıkardım. Zenginlerin de vermesi gereken zekatları verdim. Bizim köyü abad etti, arttı. Yan köylere de verme durumu hasıl oldu. Benim çıkardığım hesaptan. Evet, teori. İşte bu teoriyi dinimiz bize uygulayın diyor. Uygulasak ölür olacağız. Zor olduğu için kaliteli Müslüman az oluyor. Kaliteli zengin az oluyor değil mi? Zor olduğu için. Ama şimdi elmas her yerde yoktur. Kömür her yerde vardır. Odun her yerde vardır. Ama bak elmas. Bir tane elmas kaç tona bedel? Kömüre. Ya gördün mü? Bir tane sen ol kardeşim. Başkası olmasa olmaz. Ya inşallah. Dolayısıyla din bu ikisini birleştiriyor. Evet, şahsi mülkiyet vardır. Herkesin kendi malıdır, kazancı kendinedir. Ama bak bunu kabul etti. İkincisi ama muavenet şarttır. Elindekinin bir kısmını diğer muhtaçlara vereceksin. Ne yaptı? Dengeyi muhafaza. İşte zekat İslam'ın kantarasıdır, köprüsüdür. Toplumun asayişinin temelidir ve direğidir. Nerede bir toplumda problem var? Bu anlatılan meselelerden mutlaka sorumluların ihmalleri söz konusudur. Başkasında başka hiç aramayalım başka yerde. Evet. Devam ediyor. Bu tabakaların arasında muvasalayı temin eden, yani irtibatı, bağı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücub-ı zekat ile hürmet-i ribaya murat etmediklerinden, yani zekatı yerine getirmek ve ribayı, faizi terk etmek görevini yerine getirmediklerinden tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hattı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet. İhtiram, hürmet. İtaat ve muhabbet ne olur? Yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan ve taltif yerine, ifadeye bakın siz, Allah Allah. Yukarı tabakadan aşağı tabakaya ihsan, merhamet ve taltif yerine zulüm ateşleri. Ateş atıyorsun sen. Ne çıkacak oradan? Yangın çıkacak. Tahakkümler, baskılar, istibdatlar, şimşek gibi tahkirler, alaylar, küçümsemeler, adam yerine koymamalar yağıyor. Maalesef. Tabakayı havastaki meziyetler tevazu ve terahuma sebep iken, bir meziyetin varsa tevazu turabına gizle değil mi? Tevazu toprağına göm. Ta neşvinema olsun. Dolayısıyla bir meziyetin varsa, yani zenginlik tevazu gerektirir. Alim olmak tevazuyu gerektirir. Karşıdakini hakir görmeyi, küçük görmeyi değil. tevazu ve terahuma, merhamete sebep iken tekebbür ve gurura bahis oluyor. Tabakayı fukaradaki aciz ve fakirlik, ha, bu da var yani. Diğer gruptaki aciz ve fakirlik ihsan ve merhameti mucib iken esaret ve sefaleti intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen alem medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. Hülasa, tabakalar arasında musalahanın temini, yani bir barış ve anlaşmanın gerçekleşmesi ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyeti içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur. İnşallah. Cenab-ı Hak maddi manevi neyimiz varsa onun fakiri olanlara, onun muhtacı olanlara vermek zekattır, sadakadır. Cenab-ı Hak hepimize elimizde olanı ihtiyaç olan yerlere vermeyi nasip etsin. El-Fatiha.